إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinin sonunda Allah Azze ve Celle peygamberimize hitaben de ki beni Rabbim İbrahim'in yoluna hanif olan İbrahim'i yoluna iletti, hidayet etti. Böylece Allah Resulü'nün İbrahim Aleyhisselam'ın izinden giden bir peygamber olduğu hem ehli kitaba hem de Arap müşriklerine ilan edilmiş oluyordu. Onlara denmiş oluyordu ki ey Yahudiler ve Hristiyanlar, siz İbrahim'i seversiniz, onu peygamber olarak kabul edersiniz. İşte bu peygamber de onun soyundan gelen ve aynı zamanda onun davasının verilmiş olduğu bir peygamberdir. Bu da onun gibi bir peygamberdir. Neden İbrahim'i kabul ediyorsunuz da Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorsunuz? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dua ederken öyle dua ederdi. Rabbini tesbih ederken böyle tesbih ederdi. Esbahna ala fıtratil İslam ve kelimatil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebine İbrahim hanifen ve ma kana minel müşrikin. Allah Resulü sabahladığı zaman bunu söylerdi. İslam fıtratı üzere sabahladık. İhlas kelimesi üzerine sabahladık. Muhammed Mustafa'nın dini üzere, İslam üzere sabahladık. Ve Hazreti İbrahim hanif olan, muvahhid olan, hiçbir zaman şirk koşmamış ve şirkle mücadele etmiş olan Hazreti İbrahim'in dini üzerine, milleti üzerine sabahladık. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in izinden gittiğini bu şekilde de ifade ediyordu. Bütün kendinden sonra gelen bütün peygamberler İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmekle, İbrahim aleyhisselam peygamberlerin atası olmakla büyük bir şerefle şereflendirildi. Çünkü imtihanları kazanmıştı. Allah azze ve celle imtihanları kazandıktan sonra onu insanlara imam yapmış ve o da benim zürriyetimden de imamlar yarat ya Rabbi demiş. Ve Allah Azze ve Celle de onun zürriyetinden de nicelerini peygamber olarak göndermişti. Burada Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in izinden gideceğini ifade ederken Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberimizden daha üstün de ondan dolayı mı acaba böyle ifade olunuyor? Biz biliyoruz ki peygamberimiz bütün peygamberlerden daha üstündür. Allah Resulü bütün insanlığa gönderilmiştir. Önceki peygamberler bir kavme gönderiliyordu. Allah Resulü bütün zamanlar için gönderilmiştir. Önceki peygamberler bir sonraki peygambere kadar gönderiliyordu. Bir sonraki kitaba kadar gönderiliyordu. Onlara verilen kitap ve şeriat bir sonrakine kadar geçerliydi. Ama Allah Resulü'nünki kıyamete kadar geçerli olacak. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde kendisinin ruhlar içerisinde kendisinin ruhunun ilk yaratılan ruh olduğunu ifade eder. Kendisi en son gönderilen peygamber olsa da yaratılış noktayı nazarında en evvel ruhu yaratılmış olan peygamberdir. Ve Miraç hadisesinde de Allah Resulü bütün peygamberlerin önüne geçmiş ve onlara namaz kıldırmıştır. Birçok rivayetten peygamberimizin bütün peygamberlerden daha üstün olduğunu öğreniyoruz. Fakat Allah Azze ve Celle burada Hazreti İbrahim'in yolu üzere, onun dini, onun yolu üzere olduğunu dünyaya ilan etmesini ona emrediyor. Evet, Allah Resulü onun dini üzere idi, tevhid üzere idi elbette ki. Zaten Allah'ın dini bir tanedir. Bütün peygamberlere verilen din İslam'dır. Efendimiz de kendisine verilmiş olan bu dinde ve bu kitaba bağlı kalmak suretiyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı da geçmiş gitmiştir. Evet, Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in yolu üzere olmasını ona emretmiştir ama bu peygamberimizin ondan daha derece olarak düşük olduğu manasına gelmez. Allah Resulü ondan derece olarak daha yüksek olsa bile Allah Azze ve Celle yine de bu şekilde ifade eder. Böylece bu peygamberin geçmiş peygamberlerle aynı davayı getirdiğini anlatmak ister. Her bir peygamber farklı bir dava getirmemiştir demek için. Hepsinin davası da aynı davaydı demek için. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in Hazreti İbrahim'in izinden gittiğini bütün dünyaya ilan ederek İbrahim'i sevenlerin onu da sevmesi gerektiğini ifade etmek için böyle buyurur. Dolayısıyla Allah Resulü bütün peygamberlerin üzerinde bir dereceye sahip. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ Biz şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık, hepsinin derecesi aynı değil. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهِ Allah onlardan kim ile konuştu, yani Hazreti Musa ile. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ Ve Allah Azze ve Celle kimisini de derece derece yükseltti. Hepsinin derecesi aynı değil. Hepsine iman noktasında iman etmekle mükellefiz. Hepsine aynı şekilde Allah'ın Resulü olduğuna, Nebisi olduğuna iman etmekle mükellefiz. Ama onların kendi aralarındaki derece farkı bir gerçektir. Bazıları küçük peygamberler sayılmış, bazıları ise ulul azm peygamberler sayılmıştır. Beş büyük peygamber, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve peygamberimiz. Bu beş büyük peygamber ulul azm peygamberlerden sayılmış ve dolayısıyla peygamberimiz de bunların içerisinde ve bunların da birincisidir. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimize böyle demesini emrettikten sonra Allah Resulü'nün namazının da, ibadetlerinin de, kurbanının da, bütün ibadetlerinin ve aynı zamanda hayatının ve ölümünün hepsinin Allah için olduğunu söylemesini, dünyaya böyle ilan etmesini emrediyor. De ki ey Resulüm, benim namazım da Allah için, kurbanım da Allah için, diğer ibadetlerim de, aynı zamanda hayatım da ölümüm de Allah için, ben kendimi Allah'a adamışım yani. Yani ne yapacaksam Allah için yapacağım. Savaş yapacaksam da, mücadele edeceksem de Allah için mücadele edeceğim. Her ne yapacaksam, namaz kılsam da Allah için, yani riyakarlıkla yapmayacağım. Makam peşinde değilim. Gel başımıza geç, reisimiz ol dediler, reddetti Allah Resulü. Derdi makam olmuş olsaydı, tam aradığı fırsatı bulmuştu. tamam derdi, onların tekliflerini kabul ederdi. Gel sen en zenginimiz yapalım, tek bu davadan vazgeç. Sana en güzel kızlarımızı verelim, tek bu davadan vazgeç. Milletimizi bölme, eğer istediğin melik olmaksa seni melikimiz yapalım ama bu davayı bırak. Allah Resulü'nün eğer böyle bir gayesi olmuş olsaydı zaten istediğim buydu der ve kabul ederdi. Fakat görüyoruz ki Allah Resulü bütün bunları duyduğu zaman ben bunlar için gönderilmedim dedi. Benim derdim bu değil. Ben sadece ve sadece yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyetin kurulması için gönderildim. Kullara kulluğun kaldırılması için gönderildim. Ben makam peşinde değilim, mal mülk peşinde değilim. Zaten kendi malının mülkünü bu yolda harcıyordu Allah Resulü. Çok zamanlar aç kaldı, halbuki daha evvel rahat bir hayatı vardı. O rahat hayatını bile terk ediyordu. Onlara bunu ilan et ey Resulüm, de ki onlara, benim her şeyim sadece Allah içindir. Hiç başka bir şey düşünmüyorum. Eğer başka bir şey gören varsa çıksın söylesin. Muhammed Mustafa'nın şöyle bir hedefi varmış diyebilenler varsa, hedefi oymuş, maksadı maddeymiş, onun için böyle yapmış, bu davayı ortaya atmış diyenler, ellerinde bir delil varsa çıksın söylesinler. Allah Resulü'nün eğer böyle bir derdi olmuş olsaydı zaten teklifleri kabul ederdi. Ya da İslam devletini kurduktan sonra, bütün Arabistan Yarımadası'nın da halifesi olduktan sonra, o yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda Arabistan Yarımadası'nın da padişahı olmuştu. Ama o zalim padişahlardan değil, asan kesenlerden değil, o bölgenin hakimi manasında Allah Resulü o bölgenin hakimi olmuştu. Fakat yine de evinde çok mütevazi bir hayat yaşıyordu. Eğer gerçekten başka bir şey düşünüyor olsaydı, o bölgenin hakimi olduktan sonra, devleti eline aldıktan sonra en azından hayatı değişirdi. Ama peygamberliğin başında nasıl bir hayat yaşadıysa sonunda da öyle bir hayat yaşadı. Başında ne dediyse sonunda da aynı şeyi söyledi. Hiçbir zaman lüks bir hayat yaşamadı. Hazreti Ömer bir seferinde gelmiş Allah Resulü'nün evine ve onun halini görmüştü. Baktı ki Allah Resulü hasırın üzerinde yatmış, vücuduna hasırın izleri çıkmış. Ve duvarda sadece bir post var, bir koyun postu. Bir kenarda da bir iki avuç kadar arpa var, başka bir şey yok evde. Allah Resulü'nün bu halini gördüğü zaman Hazreti Ömer ağlamaya başlamıştı. Efendimiz neden ağlıyorsun ya Ömer dediği zaman, bu ne haldir ya Resulallah dedi. Bu ne haldir, başkaları şöyle şöyle yaşıyorlar, sen böyle yaşıyorsun. Bizans'ın kralı şöyle yaşıyor, İran'ın kisrası böyle yaşıyor, falanlar filanlar şöyle yaşarlarken sen böyle yaşıyorsun, hem Allah'ın nebisisin, Resulüsün, hem de sen bu bölgenin hakimisin ama sen bu şekilde yaşıyorsun. Allah Resulü buyurdu ki, ya Ömer istemez misin dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. Bu dünya dediğin ne ki, bu dünyada açlık çeken ahirette zorluk olmaz buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde oturduğu yerde namaz kılıyordu da kendisine sordular. Ya Resulallah dediler, sen bize ayakta namaz kılmayı öğretmiştin. Nafile namazdı bu. Nafile namaz kılarken bile ayakta kılmak elbette ki efdal olandır. Fakat sen bize böyle öğrettiğin halde, en güzel budur dediğin halde şu anda sen oturarak namaz kılıyorsun. Halbuki sen hayırlı işlerde en önde gidensin. Neden böyle ya Resulallah dedikleri zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, açlıktan ayağa kalkacak takatim yok, ondan dolayı böyle namaz kılıyorum. Allah Resulü bu kadar mütevazi bir hayat yaşıyordu. Eğer gerçekten Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmüş olsaydı, gerçekten de ayette söylendiği gibi ben ne yapıyorsam alemlerin Rabbi Allah içindir de, hakikaten de öyle bir hayat yaşamamış olsaydı, o zaman belki bu ayete uymamış olabilirdi. Fakat bütün dünya şahit, İslam düşmanları bile onun hayatının çok mütevazi bir hayat olduğunu biliyor. Allah Resulü isteseydi başka krallar gibi kendine köşkler de yaptırabilirdi. Saraylarda yaşayabilirdi. Fakat o böyle bir şey istemedi. Fakirlerle beni haşret ey Rabbim diye dua ediyordu. Çünkü fakirler kıyamet gününde cennete zenginlerden yarım gün daha evvel girecekler buyuruyordu. Cennetin bir günü bu dünyanın 1000 senesine denk. Dolayısıyla 500 sene evvel girecekler fakirler zenginlerden. Allah Resulü ya Rabbi beni fakirlerle beraber haşret diyordu. Fakirler kendisini bir kuru ekmek yemeye davet etseler onları kırmaz, onlarla kuru ekmek yerdi. Hiç kimse onun padişahça yaşadığını söylemedi. Münafıklar bile böyle bir fitne çıkaramadılar. Onu sevmeyen, onu öldürmeye kalkışan, suikast tertipleyen Yahudiler bile, Ebu Cehiller bile onun lüks bir hayat yaşadığını iddia edemediler. Bu şekilde Allah Resulü samimiyetini ispat etmiş oluyordu. Allah'tan başka bir şey düşünmüş olsaydı, fırsatı eline geçtiği zaman mutlaka lüks bir hayat yaşardı. Allah Resulü'nün peygamberliğinin delilleri saymakla bitmez de, meselemiz o değil. Fakat hiçbir delil olmasaydı, hiçbir mucizesi olmasaydı, şu Kur'an bile olmasaydı elinde, yine de onun bu hayatı, onun samimiyetinin delilidir. Nice peygamberler var ki onlar da hakiki peygamberdirler ama onlara belki bu şekilde bir mucize verilmedi, onlara kitap verilmedi. Ama onların da yine sadık olduklarını ifade eden bir hayatları vardı. Bütün peygamberler sadık idiler, emin idiler ve o şekilde bir hayat sürdüler. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberinin bunu bütün dünyaya ilan etmesini istiyor. Aynı zamanda bu bize şu mesajı veriyor. Demek ki İslami hareket kafirlere muhalif olan bir hareket olacaktır. Ve bunu bütün dünyaya da ilan etmekle mükelleftir. Allah Azze ve Celle peygamberinin ilan etmesini istemektedir. De ki onlara benim her şeyim Allah içindir ve sizi reddediyorum yani. Sizin putlarınızı reddediyorum. Sizin ilahlaştırdıklarınızı ama taştan, ama helvadan, ama tahtadan, ama başınızdaki reisleriniz her neyse ilahlaştırmış olduklarınızın tamamını reddediyorum. Benim bütün kriterlerim Allah'tandır. Benim namazım da Allah için, hayatım da ölümüm de Allah için. Dolayısıyla hayatımı sürdürürken Allah'ın nizamına göre sürdüreceğim. Dolayısıyla sizin ortaya koyduğunuz kurallara göre sürdürmeyeceğim. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bunu bütün dünyaya ilan etmesini istiyordu ondan. Böylece muhalif bir hareket ortaya koyacaktı Allah Resulü. Demek ki Allah Resulü'nün görevlerinden birisi bu. Kendisinin bütün şirk düzenlerine muhalif olduğunu ilan etmekle emrolunuyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in ümmeti olanlar bu noktaya dikkat etmelidirler. Madem ki kendilerini Muhammed'in ümmeti, Muhammed Mustafa'yı ümmet olarak görüyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki onun ümmetidirler, o halde onun izinden gidecekler. Sadece kolay olan sünnetlerini yapmayacaklar. Namazdan sonra tesbihatta bulunmak gibi. Günde 100 defa tevbe istiğfar etmek, Subhanallah ve bihamdihi demek gibi. Sakal bırakmak gibi bir takım kolay sünnetleri yapıp da en önemli sünnetlerden olan küfre karşı mücadele sünnetini yerine getirmeyenler, muhalif olmak da Allah Resulü'nün sünnetiydi. Bu sünneti yerine getirmeyip kolay sünnetlerle kendilerini avutanlar, ellerine tesbih alıp da takkeyi takıp da kendilerini peygambere benzemeyiz zannedenler, bu halleriyle kendi kendilerini aldatmaktadırlar. Eğer peygamberin en önemli sünneti olan daima mücadele sünnetini gerçekleştirmiyorlarsa, daima küfre karşı koyma ve onlara muhalefet etme sünnetini gerçekleştirmiyorlarsa, onlar aslında Hazreti Peygamber'in en önemli sünnetini yapmıyorlar demektir. Kolay sünnetleri yapıp da zor sünnetleri terk edenler, Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinde buyurur ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız hakikaten bana ittiba edin, benim sünnetlerime uyun. Ama peygambere uyanlar kolay meselelerde uyup da zor meselede uymuyorlarsa eğer, gerçekten onlar Allah Resulü'nün sünnetine hakkıyla ittiba etmiş sayılmazlar. Peygamberin sünnetine uymak demek, misvak kullanmak demek de değil sadece. Bunlar işin kolay kısmı. Sünnet namazları kılmak demek değil. Onlar kolay. Sünnet oruçlar tutmak değil, onlar kolay. Fakat en önemli sünneti olan kafirle mücadele, her şeyi göze alarak, hayatının bütün noktalarında Allah'ı dikkate alıp, ondan başkasını dikkate almadan tam bir ihlasla amel etmek, tam bir ihlas içerisinde hiçbir şey düşünmeden, sadece ve sadece onun koymuş olduğu kuralları dikkate alarak mücadele vermek ve bütün dünyayı karşısına alacak şekilde bir tavır ortaya koyabilmek, Allah'tan başkasına muhalefet edebilmeyi göze alabilmek, kim olursa olsun, hangi ideoloji olursa olsun hepsine red çekebilmek, işte Allah Resulü'nün en önemli sünneti budur. Bu sünneti yerine getirmeyenler diğer sünnetleri yerine getirseler de en önemli sünneti yerine getirmemiştirler. Allah Azze ve Celle peygamberine bu kitabı Hazreti İbrahim'in dini üzere verdiğini ifade ederken dimdik duran bir kitaptır der. Bu kitap demek ki bu din kıyam olan bir dindir. Dimdik duran bir dindir, hiç kimsenin önünde eğilmeyecek olan bir dindir. Dinen kıyame demek suretiyle Allah Azze ve Celle bu dinin kimsenin önünde eğilmeyeceğini ve muhalefette bulunacağını, batıla muhalefet etmekte hiçbir zaman geri durmayacağını, onlar ne kadar ara yolu bulmaya çalışırsa çalışsınlar, onlar ne kadar Müslümanları ılımlı hale getirmeye çalışırsa çalışsınlar, Müslümanlar hiçbir zaman onların batıl düzenlerini reddetmekten vazgeçmeyecekler. Onların o batıl düzenlerini, o batıl medeniyetlerini reddetmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Kendi medeniyetlerini savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. İşte Allah Azze ve Celle hareketin bu şekilde bir hareket olması gerektiğini ifade eder. Kur'an okuyanlar hatırlayacaklardır. Daha ilk surede Alak suresinin son ayetinde Allah Azze ve Celle o kafire itaat etme buyurur. Kalem suresinde de yine aynı şekilde o kafirlere, o yalanlayanlara itaat etme der. Müddessir suresinde de aynı şekilde onlara itaat edilmemesini emreder. Allah Azze ve Celle daima onlara itaat edilmemesini emretti. Hareketin onlara muhalif bir hareket olmasını emretti. Hiçbir zaman onların önünde iki büklüm olmayacak bir hareket meydana getirmek istiyordu Allah. Şerefli, izzetli bir hareket. Şerefli, izzetli Müslümanlar, şahsiyet sahibi Müslümanlar, tavırlarını ortaya koyabilen, batılı reddedebilen Müslümanlar. Allah Azze ve Celle ta o zamandan itibaren zaten hareketin bu şekilde oluşmasını sağlamıştı. Daha ilk günlerde 3-5 tane Müslüman vardı, yoktu. Ama Allah Azze ve Celle o günden itibaren hareketin muhalif bir hareket olmasını emrediyordu. Kafire itaat etmeyin diyordu. İtaat etmeyecekler ve bu şekilde sağlamlaşacaklar. Kafire itaat edenler izzetlerini kaybettikleri gibi şahsiyetlerini de kaybederler. Ve zaman içerisinde inandıkları gibi yaşamaya yaşamaya nasıl yaşıyorlarsa öyle inanmaya başlarlar. İşte ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bu muhalefeti daha dininin daha başlangıcındayken ilan etti. Onlara bunu söyle dedi. La ilah diyeceksin evvela, Allah'tan başka İlah yoktur derken evvela hiçbir ilah yok diyeceksin. Bütün ilah taslaklarını reddedeceksin. Ondan sonra illallah diyecek ve sadece Allah'ın ilah olduğunu söyleyeceksin. Böylece bütün ilah taslaklarının hepsine muhalefetini ilan edeceksin. Demek ki İslami hareket aslında batıla karşı muhalif olan bir harekettir. Batılla uzlaşmak için gönderilmemiştir. Kelime-i tevhid zaten bunu ifade ediyor. Kur'an da bunu ifade eder. Hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle onlarla orta yolu bulmaya çalış dememiş ve daima onları reddet ve muhalefette bulun demiştir.
Bununla ilgili yüzlerce ayet bulabilirsiniz. Ama o batılla uzlaşmayı emreden bir tane ayet bulamazsınız. Onlardan gibi görün, alttan al. Meseleyi çok uzatma, onlardan gibi görün. Şu anda öyle davranman gerekiyor. Mesajını veren bir tane ayet gösteremezsiniz. Allah Azze ve Celle hareketinin şahsiyetli bir hareket olmasını istedi. Bu hareket insanların hareketi değil. Bu hareket Ahmet'in, Mehmet'in hareketi değil ki onlar karar verebilsinler. Bu hareket Allah'ın hareketi olduğuna göre Allah Azze ve Celle karar verecektir. Bu şekilde peygambere emredildikten sonra neden böyle? Çünkü ondan başka ilah yoktur buyurulmuştu. Her şeyin Allah için olacak, başka hiçbir şey dikkate almayacaksın ey Resulüm. Neden? Çünkü la şerike leh, onun hiçbir şeriki yoktur, ortağı yoktur ki başka bir şey dikkate alabilesin. Hiçbir şey dikkate alman caiz olamaz. Yaptıklarını başka hiçbir şey için yapman caiz olamaz. Çünkü ondan başka bir ilah mevcut değil. Eğer ondan başka ilah olmuş olsaydı o zaman o ilahları da dikkate almak caiz olurdu. Ama ondan başka bir ilah olmadığına göre, kıyamet gününde de ondan başkası hesaba çekmeyeceğine göre, dolayısıyla sadece ve sadece onu, Rabbul Alemin'i dikkate almak icap eder. Bazı kimseler eğer peygambere gelip de, ya Muhammed gel sen bizim ilahlarımıza da tap, yahut bir sene sen bizim ilahımıza tap, bir sene biz senin ilahına tapalım diyecek olurlarsa, günahı varsa eğer günahı bizim boynumuza olsun diyecek olurlarsa, öyle söyleyenler oluyordu peygambere gelip, diyorlardı ki, ya Muhammed eğer, gel seninle anlaşalım diyorlardı. Bir takım tekliflerde bulunuyorlardı, onları kabul etmeyince Hazreti Peygamber, bu sefer dediler ki, o zaman bir yıl sen bizim ilahımıza tap, bir yılda biz seninkine tapalım. Bu şekilde orta yolu bulmuş oluruz ve birbirimizin ilahlarından istifade etmiş oluruz. Varsa bir günahı yani bizim boynumuza olsun demek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle bunu reddetti ve dedi ki, قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ Ben, de ki onlara ey Resulüm, ben Allah'tan başka bir Rab mı arayacakmışım? Beni yaratan O olduğu halde ve bütün her şeyin de Rabbi olduğu halde ben ondan başka bir Rab mı arayacakmışım? Kıyamet gününde siz mi beni kurtaracaksınız? Ondan başka bir Rab olmadığı halde ben başkasını Rab edinecek olursam, siz günahın bizim boynumuza olsun deseniz bile herkes kendi günahını çekecek. Bir sonraki ayette, bu ayette de zaten Allah Azze ve Celle bu nokta işaret edecek. Hemen bir sonraki cümlede bu noktaya işaret edilecek. Herkesin yaptığı kendisine olacak. Dolayısıyla ben nasıl olur da sizin dediğinizi söylerim. Siz benim günahımı taşımayacaksınız. Taşımak istemezsiniz de zaten. Dolayısıyla senin günahın bizim boynumuza olsun. Gel sen bizim dinimize. Deseler bile ey Resulüm sen de ki onlara ben Allah'tan başka bir Rab mı arayacakmışım? O bütün alemlerin Rabbi olduğu halde, bütün alemlerde onun dediği oluyor ve bütün alemleri o terbiye ediyor. Hayvanlardan bitkilere kadar o yaratıyor ve hepsini terbiye ediyor ve hepsini rızıklandırıyorken, ben ondan başka bir Rab mı arayacakmışım? Rab kelimesinin lügat manası terbiye eden demektir. Allah Azze ve Celle Rabbimizdir dediğimizde, yani Rabbimizdir, yani terbiye edenimizdir demiş olmaktayız. Allah göndermiş olduğu kitabıyla ve peygamberiyle terbiye eder. Ondan dolayıdır ki o Rab'dır. Aynı zamanda Rab otorite demek. Kanunun çıktığı merci demek. Dolayısıyla Allah Rabbimizdir dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle bizim üzerimizdeki en büyük otoritedir ve ona itaat ederiz. Ondan başkasına itaat etmeyiz demek. Dolayısıyla onlara de ki ey Resulüm, Allah her şeyin Rabbi olduğu halde ben ondan başka bir Rab mı arayacağım? Ben ondan başka bir kanun koyucu mu arayacağım? Ben ondan başka bir terbiye eden mi arayacağım? Ben onun kanunlarını, kriterlerini bırakıp da Avrupa'nın kriterlerini mi alacağım? Ben Kur'an'ın kriterlerini bırakıp da Kopenhag kriterlerini mi alacağım? İşte onlara bu şekilde hitap et. De ki böyle bir şey mantıklı mıdır? Her şeyin Rabbi olan Allah dururken, o terbiye edici olan Allah dururken, onun kanunlarıyla terbiye olmak varken, nasıl olur da ondan başkasından alırım? Nasıl olur da kendimi başkalarına teslim ederim? Nasıl olur da başkalarının talebesi olurum? Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine hitap etmesini emreder. Ey Resulüm, de ki onlara, ben Allah'tan başkasından hiçbir şekilde hiçbir kriter almayacağım. Çünkü benim Rabbim O'dur. Benim terbiye edenim ve benim kanun koyucum O'dur. Kanunun çıktığı merci O'dur. Dolayısıyla ondan başkasından alırsam eğer doğru olur mu bu? İnsanların akıllarına hitap ediliyor burada. O bütün her şeyin Rabbi iken nasıl olur da ben başkasını Rab edinirim demek suretiyle mükemmel bir tartışma üslubu ortaya konulmuş oluyor. Yani madem ki akıllara hitap ediliyor yani, madem ki o Allah bütün her şeyin Rabbidir, madem ki her şeyin kanun koyucusu O'dur, madem ki gökteki galaksilerden tutun da yerdeki mikroplara kadar, büyüğünden küçüğüne, canlı cansız, meleikesinden insanına kadar, hayvanına, bitkisine kadar, hepsi madem ki Allah'a itaat ediyor ve madem ki Allah hepsini terbiye ediyor da, insanı mı terbiye etmeyecek, hiçbir şeyi başıboş bırakmamış da insanı mı başıboş bırakmış? Gökteki yıldızları başıboş bırakmayan Allah, yerdeki kuşları, denizdeki balığı başıboş bırakmayan Allah, sinekleri, böcekleri, karıncaları başıboş bırakmayan Allah, nasıl olur da en şerefli varlık olan Allah'ın halifesi olan insanı başıboş bırakır? Kur'an bu başıboşluğu reddeder. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ buyurur. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor der. Allah Azze ve Celle hiçbir şeyin başıboş olmadığını, insanın da başıboş olamayacağını ifade eder. Demek ki hiçbir zaman insanoğlu kendisini özgür hissedemez. Zaten peygamberlerin gönderilişinin bir maksadı da bu. Her bir peygamber gönderilmesi demek Allah'ın insanlara şu mesajı vermesi demektir. Yani ey insanoğlu, sen benim dünyamda yaşıyorsun. Benim dünyamda özgür bir varlık olarak yaşayamazsın. Benim verdiğim bedeni kullanıyorsun. Benim verdiğim eli, ayağı, gözü, burnu, kulağı kullanıyorsun. Benim verdiğim aklı kullanıyorsun. Benim verdiğim yiyeceklerle besleniyorsun. Benim dünyamda oturuyorsun. Dolayısıyla benim dünyamda özgür bir varlık olamazsın. Hiçbir şey özgür değil de sen mi özgür olacaksın? Ben seni yeryüzünde mesul olarak yarattım. Hayvanlar gibi değilsin. Onlar bile mesul olmadıkları halde, imtihan için gelmedikleri halde onlar bile bana itaat ediyor. Benim kanunlarıma göre yaşıyor. Ben onların da Rabbiyim, onların da terbiye edicisiyim. Nasıl olur da sen dünyada mükellef bir varlık olarak özgür olabilirsin? Bir devlet içinde yaşayanlar mesela istedikleri gibi yaşayabiliyorlar mı? Bir mektebin talebesi istediği gibi yaşayabilir mi? Bir hastanede çalışan yahut da bir kışladaki asker istediği gibi davranabilir mi? Madem ki her tarafta kanunlar var, o halde Allah Azze ve Celle'nin mektebi olan bu dünya, misafirhane olan bu dünyada nasıl olur da insan istediği gibi yaşayabilir? De ki onlara, ben Allah'tan başka bir Rab mı arayacağım? Ondan daha iyi bilen mi var ki başkasını arayacağım? Bir şeyi en iyi bilen kimdir? Madem ki yapandır, o halde insanı da en iyi tanıyan Allah'tır. O insanı yaratmıştır çünkü. Mesela bir uçağı en iyi bilen onu yapan olduğuna göre, bir bilgisayarı en iyi bilen onu yapan olduğuna göre, insanı da en iyi bilen elbette ki Allah'tır. Çünkü O yaratmıştır. Dolayısıyla nasıl olur da ben ondan başka bir Rab ararım? Ondan başka bir kanun koyucu ararım? Ondan başka kriterler ararım? Onun kriterleri insanlara yetmedi mi ki? İnsanların ihtiyacını görmedi mi ki? Yahut Allah'tan daha iyi bilenler mi koydu diğer kriterleri? Ondan dolayı mı onların kriterlerine meraklıdırlar da Allah'ınkini bırakıyorlar? Hem Allah'ın dünyasında yaşıyorlar, hem Allah'tan daha iyi bilen yok, hem Allah'tan daha merhametli olan da yok, kullarını Allah'tan daha çok seven de yok, hem de gaybı Allah gibi bilen de yok. Koyduğu kriterlerin ve kanunların ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını Allah gibi bilen yok. Dolayısıyla nasıl olur da Allah'tan başkaları Rableştirilir de Allah Rab değilmiş gibi davranılır? İşte Allah Azze ve Celle peygamberine bunu ilan etmesini emrediyor. Böyle söyle onlara. Bu Allah Azze ve Celle'nin kuluna güzel bir hitap şeklidir aynı zamanda. Sevdiğini ifade etmiş oluyor aynı zamanda. Böyle söyle ey Resulüm derken tatlı bir name var aslında burada. Sen benim yerime söyle ey Resulüm. Benim dediklerimi onlara anlat. Sen benim Resulümsün, benim adıma söyle onlara. Acaba Allah'tan daha iyi kriterler mi buldular? Acaba insan Allah'tan daha iyi tanıyan bir Rab mi buldular? Acaba Allah'tan bir kötülük gördüler de o yüzden mi Allah'ı terk ettiler? Savaş yıllarında Allah Allah diyorlardı. Ellerini kaldırıyor, Allah'tan yardım istiyorlardı. Savaş bitti. O düşmanlarına benzemeye başladılar. Halbuki onlarla savaştılar. Allah'a yalvarıyorlardı savaş esnasında. Ya Rabbi bizi kurtar diyorlardı. Allah onları kurtardı. Sonra tuttular düşmanlarına benzediler. Halbuki onlara karşı savaşmamışlar mıydı? Allah Azze ve Celle insanların akıllarına hitap ediyor. O her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا. Her nefis günah olarak ne kazanmışsa ancak kendi aleyhinedir. Kazanmış olduğu her şey, nefsin kazanmış olduğu her bir şey, her nefsin kazandığı şeyler, hepsi ancak kendinin aleyhinedir eğer günah cinsinden isem. Başkasının aleyhine değil yani. İnsan eğer günah işleyecek olursa kendi aleyhine, sevap işleyecek olursa da kendi lehine. Allah Azze ve Celle başka bir ayette buyurur ki men amile salihan feli nefsi ve men esa'e fe aleyha summa ila rabbikum turcaun. Kim bir salih amel işlerse kendi lehine, kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhine, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Dolayısıyla her kim ne yaparsa kendine yapmış olur. Her nefis ne yaptıysam, günah nev'inden bir şey işlediyse kendi aleyhinedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki yani, hiç kimsenin günahını taşımayacak. Herkes kendi günahını kendisi taşıyacak. İşte o manada burada da buyuruluyor ki وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimsenin yükünü taşımayacak. Çünkü Allah Azze ve Celle adalet sahibidir. Adaletli olduğundan dolayı kimsenin günahını kimseye yıkmaz. Fakat insanlar birbirlerine günahlarını atmak isterler. Allah'ın huzurunda tartışmaya kalkışırlar. Filan bizi aldattı ya Rabbi derler. Filanın aldatmasına geldik. O bizi aldattığı için biz böyle olduk derler. Halbuki herkes kendi yaptığı kadar günahını çekecek. Onları aldatan evet aldattığından dolayı da günahkardır. Yalnızca günah işlediği için değil. Aynı zamanda günahlar işlenmesine sebep olduğu için de günahkar. Günahın öncülüğünü yaptığı için günahkar. Fakat o günahlara, o oyunlara aldanmış olanlar, o günahları işlemiş olanlara gelince onlar da günahkardırlar. Onların günahkar olmasının sebebi o oyuna gelmelerinden dolayı. Akılları vardı, o oyuna gelmeyeceklerdi. Fakat o oyuna geldiler. İşte Allah Azze ve Celle onlara da kendi yaptıkları kadar günah yazar. Herkese bir günah işlediği zaman bir günah yazılırken, bir sevap işlediği zaman 10 sevap, en azından 10 sevap yazılır. Bu Allah'ın cömertliğidir. 10 vermesi, 700 vermesi, 700 bin vermesi cömertliğinden. Hatta bire sonsuz veriyor Allah Azze ve Celle. Çünkü ebedi bir cennet veriyor. Cennet ebedi olduğuna göre aslında bu dünyada yapılanlara bire sonsuz mükafat verilmiş oluyor. Kerim sıfatıyla böyle muamele ediyor. Fakat diğer taraftan günah işleyecek olsa bir günaha karşılık bir günah yazılıyor. Ve hiç kimse hiç kimsenin günahını da çekmiyor. Allah adaletinin gereği olarak böyle davranır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, kıyamet gününde kullar birbirlerinden alacakların haklarını isteyecekler. Bir kul diğerinde alacağı olan birisi diyecek, ya Rabbi benim falan da alacağım vardı, onu isterim. Allah azze ve celle o kula der ki, filan kulumun sende alacağı var, onu ona öde. O der ki, ya Rabbi hiç sevabım kalmadı ki. Herkes hakkını aldı benden ve hiç sevabım kalmadı, neyle ödeyeceğim? Allah azze ve celle o zaman döner o alacaklı olana, der ki kulumun sevabı kalmamış. O zaman o alacaklı olan kul der ki, ya Rabbi o zaman benim günahımı taşısın. Benim günahımı taşısın ya Rabbi, benim o günahtan kurtulmam için o benim günahımı taşısın. Allah azze ve celle o kula döner. Kulumun günahını taşımanı istiyor der. O kul der ki, ya Rabbi benim zaten günahım çok, sevabım da hiç kalmadı. Ben onun günahını ne yapayım ya Rabbi der. Allah Azze ve Celle eğer ondan razı ise öbürünü razı eder. Ve ona der ki, o alacaklı olana, şöyle bir bakıver der. Şöyle bir bakıver. Ve baktığı zaman ona cennetten bir sahne gösterir. Ve bu buraya girmek istiyor musun der. O alacaklı olan kul, ya Rabbi buraya kim girmek istemez? Burası bir peygambere mi verilecek acaba? Şehitlerin mekanı mıdır acaba? Burası kimin yeridir acaba? Allah Azze ve Celle buyurur ki, eğer o kardeşin affedecek olursan burası senin olacak. Ve o kul da hemen kardeşini affeder. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki, tut kardeşini elinden, ikiniz beraber girin cennete. Allah Azze ve Celle eğer kulundan razı ise bu şekilde öbürünü razı eder. Eğer onu cennetine koymak istiyorsa bu şekilde diğerini razı eder. Ama Allah da razı değil ise o zaman neden öbürünü razı etsin ki? İşte o zaman onun günahını taşır. Fakat bu aslında yine kendi günahını taşımış demektir. Çünkü kendi günahına karşılık, kendi borcuna karşılık taşımış oluyor. Ayete muhalif bir durum söz konusu olmamış olur yani. Çünkü o kendi günahını taşımış olmaktadır. Böyle bir durumda. İşte Allah Azze ve Celle herkes kendi yaptığı kadar sevap alır, günah alır demek istiyor. Herkesin, her nefsinin kazandığı şey kendi aleyhine, kendi mesuliyetinde, kendisi ondan mesuldür yani, başkası mesul değil. Ama Kur'an-ı Kerim başka bir ayette buyurur ki, kullu nefsin bime kesebet rehine illa ashabel yemin. Her nefis kendi kazancına karşılık Allah'ın huzurunda rehindir. Her nefis kendi yaptıklarına karşılık rehin yapacak ve kendisini kurtaracak, rehinini kurtaracak. Ashabul yemin ise böyle değil. Ashabul yeminden olanlar, onlar sadece yaptıkları kadar sevap almazlar, yapmadıklarından da alırlar. Çünkü onlar burada ashabul yemin, es-sabikun manasında, öncülük yapmış olanlar manasında, bunlar amel defteri sağ tarafından verilenler. Fakat amel defteri sağ tarafından verilenler iki kısım. İşte bunlar en üstünleri, mukarrabundan olanlar. Kur'an'ın Eshabul Meymene me Eshabul Meymene ve Eshabul Meş'eme me Eshabul Meş'eme ve Sâbikûne Sâbikûn Ulaikel Mukarrabun dediklerim. Amel defteri sağ tarafından verilenler, onlar ne kadar mutludurlar, onlar ne kadar bahtiyardırlar. Amel defteri sol tarafından verilenler, onlar ne kadar bedbahtırlar. Bir de üçüncü kısım insan var, Es-Sâbikûn'dan olanlar. Öncülük yapmış olanlar, hayırlı işlerin öncülüğünü yapanlar, bulunduğu memlekette, bulunduğu sokakta, bulunduğu ailesinde, bulunduğu mektebinde öncülük yapanlar, arkadaşları içerisinde hayırlı işlerde öncülük yapanlar, işte onlar Es-Sâbikûn'dan olanlar, onlara gelince onlar da Es-Sâbikûn'dur. Onlar önde gidenlerdir, ulaikel mukarrabun. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olan, en üstün makama erişmiş olanlardır. İşte bunlar yalnızca yaptıkları kadar sevap almazlar. Bunlar yapmadıklarından da alırlar, çünkü bunlar başlatıcıdırlar. Kendileri ölmüş gitmiştir yahut oradan taşınmış başka bir yere gitmişlerdir. Fakat yaptıkları hayırlı hizmetler ayakta durmaktadır. Ama bir ağaç ekmiş, ama böyle bir sadakayı cariye bırakmış, ama davada öncülük yapmış, bulunduğu yerde insanları eğitmiş, gayret göstermiş, mahallesinde 3-5 kişiye 3-5 kelime öğretmeye çalışmış, bu şekilde o mahallenin öncülüğünü yapmaya çalışmış. İşte onlar mukarrabundan olanlar, Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdirler. Bunlar yalnız yaptıkları kadar sevap almazlar. Daha sonraki nesilleri de etkilerler. Etkiledikleri miktarca ne kadar etkiledilerse, ne kadar onların yaptığı hizmet daha sonra ayakta kaldıysa o kadar sevap almaya devam ederler. Bu demek olur ki hiç kimsenin sevabı yalnız yaptığı kadar değil. Hiç kimsenin günahı da yalnız yaptığı kadar değil. Daha sonraki nesilleri etkiliyorsa eğer, ondan da mesul demek olur yani. Ne kadar insan etkilediyse, demek ki bizden evvelkilerin sevabı veya günahı bugünkü durumla da alakadardır. Eğer bizden evvelkilerden görevini yapmış olanlar, eğer görevini yaptılarsa bugünkü hayırlı işlerden onların da hissesi var. Bize kadar o hayırlı işlerin gelmesine sebep oldularsa, onların hissesi var bugünkü neslin yapmış olduğu hayırlı işlerden. Ama aynı zamanda bunun tam tersi de doğru. Bugünkü işlenen günahlar, geçmiştekilerin gafleti yüzünden, cehaleti yüzünden, görevlerini yapmamaları yüzünden, eğer o günkülerden görevini yapmayanlar varsa, İşte onlar da bugünkülerin günahlarından da bugünkülere kadar yani mesuldürler. Bugünkülerin işlemiş olduğu günahlardan direkt olarak sorulmayacaklar. Bugün birisi zina etse, içki içse, kumar oynasa, adam öldürse mesela, Allah'a şirk koşsa yahut Allah ile savaşsa, geçmiştekiler onun yapmış olduğu, bugünkülerin yapmış olduğu o günahın bizzat kendinden sorumlu değillerdir, ama görevlerini yapmadıklarından, daha sonrakilere güzel bir miras bırakmadıklarından dolayı mesuldürler. O bugünkü işlenen günahlardan direkt olarak mesul değillerse de, bugünküler ondan mesul ise de, herkes kendi günahından mesul ise de, fakat daha sonraki zamanlar etkiliyorsa eğer, dolayısıyla o kadar kendisi de o günahtan nasibini alacaktır. Allah Azze ve Celle her nefsin kazanmış olduğu şey, kazandığı günahlar kendi aleyhinedir. Evet, kendi aleyhinedir. Bizzat yapmış olduğu şey direkt olarak kendi günahıdır. Fakat bizzat yapmadığı şey, daha sonraki nesillere güzel bir miras bırakmadığından dolayı o nesillerde işlenecek olan günahlar, işte ondan kendisi mesuldür. o günahı kendi işlemiş gibi değilse de, fakat sadece günahı kendi yaptığı kadar da değil, kendinden sonraki nesilleri ne kadar etkilediyse, o görevini yapmadığı için bugün Müslümanlar bu durumdadır. Bugün eğer Irak'ta Müslümanlar şehit ediliyorsa, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, hatta kendi memleketimizde insanlar haksız yere öldürülüyorsa, kardeş kardeşi öldürüyorsa, yahut da bu kadar günahlar işleniyorsa, içkiler, kumarlar, zinalar, her türlü günah bu kadar işleniyor ve neslimiz her gün kötüye götürülüyorsa, bundan 3 asır evvelki Müslüman da mesuldür. Biz de bizden 3 asır sonrasından da mesulüz. 6 asır sonrasından da mesulüz. Görevini yapmayanlar bundan mesuldürler. Bugün dünyada Müslümanların bu kadar zillet içinde yaşamasının sebebi, geçmiştekilerin kendi görevlerini yapmamasıdır. Onlar kendi günahlarından sorumlu oldukları gibi, gelecek zamanlardaki o insanların işleyeceği günahlardan direkt olarak sorumlu olmasalar da, bugünlerin bu hale gelmesinden dolayı mesuldürler. Bundan, bu günahtan onların hisseleri vardır. Allah Azze ve Celle bu şekilde öncülük yapanların, hayırlı işlerde öncülük yapanların da sevabının sadece yaptıkları kadar olmadığını ifade ediyor bize. Sadece ya yaptıkları kadar değil onların sevabı diyor, öncülük yapanların sevabı. Herkes kendi yaptığı kadar iken Eshab-ül Yemin'den olan, o Es-Sabikun'dan olanlar, önde gidenler, onlar yaptığı kadar değil, yapmadıklarından da sevap alırlar. Daha sonraki nesillere güzel bir miras bıraktıklarından dolayı da, o miras ayakta durduğu müddetçe de onlar sevap almaya devam ederler. Ama acaba mesela bir insan, çocuğunun yapmış olduğu amelden acaba ona hisse var mıdır? Peygamberimize gelip sordular, ya Resulallah dediler, İnsanın çocuğu mesela, kendisi yerine oruç tutsa, ona bir hisse olur mu? Allah Resulü evet buyurdu. Babalarımızın yerine oruç tutsak ya Resulallah, eğer Müslüman iseler, Allah Resulü bunun onlara faydalı olacağını ifade etti. Bazı ibadetler konusunda bu şekilde naslar gelmiştir. Namaz konusunda, oruç konusunda, özellikle oruç ve zekat konusunda ve hac konusunda, namaz ve Kur'an konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir insan babasının yerine oruç tutmuş olsa, sevabı babasına ulaşır mı? Babasının yerine zekat verse veya hacca gitse veya birini gönderse, sevabı ona ulaşır mı? Ekseriyetle ulaşacağı kabul edilmiştir. Ama Kur'an okuma böyle midir acaba, buna dahil midir, bu mesele üzerinde ihtilaf edilmiştir. Duanın fayda vereceği kesinlikle kabul edilmektedir. Ama acaba duanın sevabı mı fayda verir ölülere? Yoksa duanın kendisi mi fayda verir? Duanın kendisinin fayda vereceğinde şüphe yoktur. Allah Azze ve Celle eğer evladı dua ediyorsa kendisi için, salih bir evlat ise babasına, anasına dua ediyorsa, o duanın tesiri ile o ana babasının bazı günahlarını bağışlayabilir. Ana babaya tesir edeceği, onlara faydalı olacağı kesinlikle kabul edilmektedir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadislerinde ifade ediyor. İnsanın amel defteri kapanır, 3 şeyden dolayı kapanmaz diye buyurduğu hadiste bunu ifade eder. Salih bir evlat bıraktıysa geriden, o evlat kendisi için dua ediyorsa onun duasından dolayı amel defteri kapanmaz buyurur. Demek ki o kişiye faydası vardır duanın. Ama sevabı mı acaba fayda verir? Yoksa duanın kendisi mi fayda verir? Duanın kendisinin fayda vereceği kesinlikle kabul ediliyor. Ama acaba sevabını bağışladığı zaman sevabı o ölüye ulaşır mı? Bu mesele üzerinde ihtilaf edilmiştir. Yahut da Kur'an okunduğu zaman acaba Kur'an'ın sevabı ona ulaşır mı? Kur'an'ın kendisinin ölüye fayda vermeyeceği hemen hemen kabul ediliyor. Fakat Kur'an'ın, Kur'an okumak da dua gibi kabul edilebilir mi? Onun da sevabı var nasılsa, o sevap nasılsa o kişiye aittir ve o kendine ait olan o sevabı istediği kimseye bağışlayamaz mı? Bu mesele üzerine ihtilaf edilmiştir. Ama şu bir gerçektir ki, o kişiye fayda verse bile, okudu, çocuğunun okumuş olduğu Kur'an ya da yapmış olduğu dua, yahut da onun yerine verdiği zekat ya da yaptığı hac, ona fayda verse bile yine de kendinin yaptığı gibi olabilir mi? Siz ışığı kendiniz, kendi elinizle önünüze tutsanıza, insan feneri kendi eliyle önüne tutar. Arkasından birisi onu sırtına tutsa ne kadar yönünü görebilir ki? Ne kadar ışık olabilir ki? Sırtınıza tutsalar ışığı, önünüzü az bir şey görseniz bile ne kadar gerçekçi olur ki? Ciddi manada faydası olmayacaktır. Onun için herkesin kendi eliyle yaptığı elbette ki en üstün olandır. Kendisi yapamıyor, kıyamıyor Allah yolunda zekat vermeye. 100 milyar var mesela, 2,5 milyar zekat verecek gözüne çok geliyor. Allah Azze ve Celle 97,5'unu kendisine bırakmış. 2,5'unu istiyor kendinden. Onu bile çok görüyor, eli titriyor. 2,5 milyar verilir mi diyor mesela. 400 milyar varsa diyelim ki 10 milyar zekat verilir mi diyor mesela. Bir servettir diyor 10 milyar, 10 milyar verilir mi diyor. Veremiyor, eli varmıyor vermeye. Ölümüne yakın evlatlarına vasiyette bulunuyor. Evlatlarım diyor, ben şu kadar zekat vermedim, şöyle şeyler yapmadım, benim yerime siz benden sonra onları yapsanız, benden sonra benim adıma hayırlar yapsanız, filan vakfa şu kadar verseniz, filan camiye şöyle verseniz, filan fakirlere şöyle dağıtsanız, güya onlara vasiyette bulunuyor. Sen kendi namına veremedin de evlatların senin namına verebilecek mi zannediyorsun? Sen kendini kurtarmak için veremiyorsun. Sana para tatlı geliyor da evlatlarına tatlı gelmeyecek mi zannediyorsun? O yüzden atalar öyle demişler. Ne verirsen elinle o gider seninle. İşte insan ne yapsa kendine yapar. Hazreti Ali'ye sormuşlardı bir defasında. Hiç kimseye kötülüğün dokundu mu dediler. Benim ne iyiliğim dokundu ve ne de kötülüğüm dokundu dedi. Nasıl olur dediler, senin iyiliğini bilmeyen mi var? Dedi ki, ben kimseye bir şey yapmadım. Ne yaptıysam kendime yaptım. Allah Azze ve Celle de öyle buyurmuyor mu? Men amile salihan fe li nefsi ve men esae fe aleyha summe ila rabbikum turcaun. Hangi hayırlı amel işleseniz kendi lehinize, hangi kötülüğü yapsanız kendi aleyhinize, kimseye bir şey olmuyor yani, sana oluyor, bana olacak yani. Kim yaptıysa ona olacak yani. İster hayır ister şer, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Allah Azze ve Celle herkesin kazandığının günah cinsinden ise kendi aleyhine olduğunu ifade ediyor bize. Hiç kimse bir başkasının günahını taşımayacak. Allah adaletle muamele edecek. Zaten hiç kimse başkasının günahını taşımak da istemeyecek. O gün herkes birbirinden kaçacak. Kıyamet gününde cehennemin homurtusunu duyduğu zaman, cehennemi gördüğü zaman anasından kaçar, babasından kaçar, evladından kaçar, eşinden kaçar, arkadaşından kaçar. O gün herkes birbirinden kaçar, benden hakkını isteyecek diye korkar, ona görünmemeye çalışır. Heyhat, hiçbir yere kaçamaz. Eynel mefer derse bilem. Nereye kaçayım, firar edebileceğim bir mekan var mı? O gün bir mefer bulamayacak, bir yere kaçamayacak. Ve hiç kimse kimsenin de günahını yüklenemeyecek. O yüzden sen yap gerisini bana bırak, günahın benim boynum olsun deseler, yalandan başka bir şey değildir. Hiç kimse o gün başkasının günahını yüklenmek istemez. Cehennemi gördüğü zaman kim o cehenneme girmek ister? Evet, herkes kendi günahını taşıyacak ama bu başkalarına zararı yok demek değil. Evet, insan bu dünyadayken bir günah işlediği zaman başkalarına da zarar vermiş olur. Kadın çıplak gezdiği zaman günahı kendisine ama aynı zamanda başkalarını da günaha sokar. Dolayısıyla haramlara engel olmak zorundayız. Allah Azze ve Celle hiç kimse başkasının günahını taşımaz derken, bırakın ne yaparlarsa yapsınlar demiş olmuyor yani. Onlara karşı mücadele etmekle emrolunmuşuz. Hazreti Sıddık, Ebu Bekir Sıddık zamanında bazı kimseler bir ayeti yanlış anladılar. Allah Azze ve Celle Maide suresinde buyurdu ki, eğer siz hidayet üzere olacak olursanız o sapanların sapması size zarar vermez. Bazı kimseler ayeti yanlış anladılar. O halde dediler bizim onlarla mücadele etmemize gerek yok. Demek ki onların sapması bize zarar vermiyor. O halde onlar yoluna biz yolumuza günahlarla mücadele etmeye gerek yok demek ki. Cihada gerek yok demek ki diye düşündüler, böyle konuştular. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin büyük talebesi. Yanlış anlamaları düzeltmek için Efendimiz'den öğrendiklerini anlatan o büyük talebesi dedi ki ayeti yanlış anlıyorsunuz, ayetin manası o değil. Vallahi dedi Allah kitabında cihadı emrediyor. Peygamber de cihad etti. Emri bil maruf nehyi anil münker yaptı. İyilikleri anlattı, haramlara engel olmaya çalıştı. Dolayısıyla ayetin manası o değil, yanlış anlıyorsunuz. Allah kitabında başka ayetlerde cihad emretmiyor mu? Haramlara engel olmayı emretmiyor mu? Dolayısıyla ayetin manası bu değil. İzehtedeytum diyor Kur'an o ayette. Siz hidayet üzere olursanız yani, zaten bu görevi yapmamış olanlar, haramlara karşı mücadele etmeyenler zaten hidayet üzere olmuş olmazlar ki. Ebu Bekir Sıddık onlara doğru manayı söylüyordu. Herkes kendi günahını taşıyacak. Kimse kimsenin günahını taşımayacak. O halde bırakalım kim ne yaparsa yapsın. Hayır, öyle değil. Ayeti yanlış anlamaktır bunu. Bu böyle anlaşılacak olursa ayet yanlış anlaşılmış olur. Ayetin manası o değil. Allah Azze ve Celle daima yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla mücadeleyi emrediyor. Dolayısıyla ayeti doğru anlamak icap eder. Hiç kimse kimsenin günahını taşımaz ama o günah seni de etkiler, beni de etkiler. O yapmış olduğu günahı çeker, onun yaptığı günahı ben çekmem. Fakat onun işlediği o günah beni tesir altına alabilir, beni de günahlara sevk edebilir. Dolayısıyla ben onlarla mücadele etmekle mükellefim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, insanlar gemiye binmişler. Efendimiz bir misal veriyor yani. Toplumu gemiye benzetiyor. Bir kısmı alt kata yerleşti, bir kısmı da üst kata. Kura çekerek yerlerini paylaştılar. Ve sonra alttakilere su lazım olduğu zaman, su üst kattaydı, güvertedeydi. Her seferinde inip çıka çıka yoruldular, usandılar. Kendi kendilerine dediler ki biz, bize ait olan geminin tabanından bir delik delsek de bize buradan bol bol su gelse. Allah Resulü buyuruyor ki eğer üsttekiler alttakilere mani olmayacak olurlarsa hepsi beraber boğulup giderler. Hiç kimsenin yeri değil, herkes aynı geminin içerisinde. Bir çıplak gezen bir kadın ben özgürlüğümü kullanıyorum diyemez. Ben özgürüm diyemez çünkü özgür değildir. Allah'ın dünyasında yaşamaktadır ve Allah'ın verdiği bedeni kullanmaktadır. Dolayısıyla özgürlük diye bir şey insan için söz konusu bile olamaz. Aynı zamanda ben kendi şahsi özgürlüğümü kullanıyorum da diyemez. Çünkü biz aynı geminin içerisindeyiz. Onun gemisi başka, bizim gemimiz başka değil. Bizim içinde bulunmuş olduğumuz geminin tabanına balyozla vuruyor. O öyle gezdiği müddetçe toplumda İslam'ın yayılması mümkün mü? Gençlerimizi, genç erkeklerimizi onların şerrinden koruyabilmek mümkün mü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Dünya tatlıdır diyor, yeşildir, tatlıdır. Dünyadan kendinizi koruyun buyuruyor. kadınlardan sakının buyuruyor. İsrailoğullarının ilk olarak fitneye düştüğü mesele oydu diyor. Yahudilerin ayağını kaydıran ilk sebeplerden birisi o oldu. Kadınlara karşı dikkatli olun, onlardan uzak durun buyuruyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hiç kimse ben özgürüm diyemez. Ne kadın ne de erkek. Faizle iştigal eden bir insan ben özgürüm, istediğim gibi faiz alırım diyemez. Çünkü Allah'ın dünyasında yaşamaktadır ve ekonomiyi bozmaktadır. Haksız kazanç elde etmektedir. Dolayısıyla da ekonomiyi mahvetmektedir. Tembel tembel yaşamakta ve ama yine de zengin olmaktadır. İşte bu topluma zarar vermekte ve toplumdaki adaleti, sosyal adaleti yıkmaktadır. İşte onun içindir ki hiç kimse ben özgürüm diyemez. Dolayısıyla evet, herkes kendi günahını taşıyacak. Hiçbir günahkar başkasının ya da hiçbir insan başka bir günahkarın günahını taşımayacak. Fakat onun günahından etkilenecek. Bir kapitalistin kapitalistçi ahlakından toplum etkilenmiyor mu? Bir faizcinin faizinden toplum etkilenmiyor mu? Bir kumarbazın kumarından toplum etkilenmiyor mu? Ailesi dağılmıyor mu? Bir içkicinin içki içmesinden ailesi etkilenmiyor mu? Toplum etkilenmiyor mu? Bir adamın haksız yere adam öldürmesinden toplum etkilenmiyor mu? Evet, etkileniyor, o halde haramlara engel olmakla mükelleftir Müslüman olanlar. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse, hiçbir günahkar ya da hiçbir yüklenici başkasının yükünü taşımayacak. Hiç kimse başkasının günahını taşımayacak. Sevabını da taşımayacak. Ne günahının ve ne de sevabını. Ama onun sevabından da etkilenir, onun günahından da bu dünyadayken etkilenir. Dolayısıyla Müslüman çevresinde İslami bir hayat meydana getirmek zorundadır. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. Sonra sizin dönüşünüz Rabbinize olacak. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. Ve size Allah haber verecek. O ihtilaf edip durduğunuz o şeyleri size Rabbiniz haber edecek kıyamet gününde. İhtilaf ediyordunuz bu dünyadayken. Kim haklı kim haksız şu meselede. İhtilaf ediyordunuz. Sosyalizm mi doğrudur, kapitalizm mi doğrudur? Demokrasi mi doğrudur, bilmem ne mi doğrudur diye ihtilaf edip duruyordunuz. Şu kanun mu doğrudur, öbür kanun mu doğrudur? Allah size kıyamet gününde haber edecek o anlaşamadığınız meseleleri. Allah Azze ve Celle o zaman nasıl haber edecek? Neye göre hakkınızda hükmedecek? Neye doğru diyecek, neye yanlış diyecek? Allah Azze ve Celle kendi kanunlarına göre konuşmayacak mı o gün? Kendi kanununa göre hükmetmeyecek mi? Madem ki o gün Allah hükmedecek, o halde bugün insanlar bu dünya hayatındayken onun kanunlarını esas almak zorundadırlar. Çünkü madem ki Allah kıyamet gününde hükmedecek, madem ki dönüş ona ve ona döndüğümüz zaman da, ona döndüğümüzde de o kendi kanunlarına göre hakkımızda karar verecek, o halde bu dünyada yaşarken de onun kanunlarına göre yaşamak zorundayız. Madem ki Allah Azze ve Celle Kopenhag kriterlerine göre hükmetmeyecek. Madem ki falanın filanın kafasından uydurduğu ideolojilere göre hükmetmeyecek. O halde madem ki öyledir, o halde başkalarının izinden gitmek de ne demek oluyor? Neden başkalarının izinden gidelim? Madem ki o gün Allah Azze ve Celle kendi kanunlarına göre karar verecekse, o halde bu dünyadayken de biz ona göre karar vermek zorunda değil miyiz? Rabbinize döneceksiniz madem sonuçta. Ve Allah'a dönmemek mümkün müdür? Ahiretin olmaması mümkün müdür? Dönüşün ona olmaması caiz olur mu? Herkesin yaptığı yanına kar kalırsa, bu dünyadan böyle ölüp giderse olur mu? Hani adalet? Bu dünyada adalet gerçekleşmediğine göre başka bir alemde gerçekleşmeli. Madem ki bu dünyada gerçekleşmiyor, demek ki sonraya bırakılıyor. Madem ki bu dünyada zalimler cezasını görmeden geberip gidiyor. Mazlumlar mükafatını almadan ölüp gidiyor. Halbuki Allah adalet sahibidir. Madem bu dünyada adalet gerçekleşmiyor, demek ki sonraya bırakılıyor. Çünkü dönüşünüz Rabbinizadır. Allah Azze ve Celle'nin insanları yeniden yaratmaması ve herkese yaptığını haber vermemesi, insanlar arasında adaleti gerçekleştirmemesi Allah'a yakışır mı? Her memleketin mahkemesi olur. Her memleketin hapishanesi olur. Her memlekette mükafatlar verilir. Nasıl olur da Allah Azze ve Celle kainatın padişahının mahkemesi olmaz? Nasıl olur da kainatın padişahının bir cezaevi olmaz? Nasıl olur da kainatın padişahının bir cenneti olmaz? Nasıl olur da o mükafat vermez peygamberlerine? Nasıl olur da salihleri mükafatsız bırakır? Nasıl olur da evliyaullah onu sevenler, Rabbini seven o evliyaullahı kendinden mahrum eder? Allah Azze ve Celle böyle bir şey yapmaktan münezzehtir. Onu sevenler ya Rabbi demezler mi? Ya Rabbi neden bizi öldürdün? Neden bizi mutlak ölüme mahkum ettin? Neden senin mülkünden bir şey eksilir miydi ki? Bize sonsuz bir hayat verseydin, hep seni zikretseydik, biz seni seviyorduk, biz senin dostunduk. Sen bize evliyaullah demiştin dünya hayatında, Allah'ın dostları demiştin, biz senin dostunduk. Neden bize bunu yaptın demezler mi? Senin mülkünden bir şey mi eksilirdi sanki? Neden bize ebedi bir hayat vermedin? Neden seni hep zikredelim müsaade etmedin? Neden senin mülkünden bir şey mi eksilecekti ki? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle evliyasını bu şekilde konuşturmaz. Kendini sevenlere karşı Allah Azze ve Celle vefasızlık yapacak değildir. Kullar Rabbine karşı vefasızlık yapabilir. Ama Allah kullarına karşı vefasız değildir. Dönüşünüz Rabbinizadır ve onun kanunlarına göre aranızda hükmedilecek. Ve huvellezî cealekum halâifel ard. Ve o Allah öyle bir Allah'tır ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Siz yeryüzünde Allah'ı temsil edeceksiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle bu ümmeti yeryüzünün halifeleri kılmıştır. Bu ayet bu ümmete verilen görevi anlatıyor. Sadece görevimizi değil, aynı zamanda bu ümmete verilen bir şerefi de hatırlatıyor. Aynı zamanda gayıptan verilen de bir haberdir. Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Yeryüzünün halifeleri. Yani yeryüzünde Allah namına hükmedeceksiniz. Yeryüzünde size verilmiş olan imkanları Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu kabiliyetlerle kullanacaksınız. Ve yeryüzünde Allah'ın temsilcileri olacaksınız. Ve bu şekilde yeryüzünde adaleti tesis edecek ve bir medeniyet meydana getireceksiniz. Allah Azze ve Celle yeryüzünün halifeleri diyor bize. Bu ümmete. Demek ki bu ümmetin bir vazifesi var. Ve Allah'ın dediği de gerçekleşti. Bu ümmet gerçekten de yeryüzünün halifeleri oldu. Bakın şöyle bir tarihe. Allah'ın vermiş olduğu haber gerçekleşti. Nasıl ki Vedduha suresinde ve diğer bazı yerlerde gelecekten haberler veriliyor ve aynen çıktı. Allah Azze ve Celle velel ahiretu hayrun leke minel ula demişti. Gelecek günler senin için bugünden daha güzel olacak. İleride büyüyecek senin ümmetin. Senin ümmetinin içerisinden nice alimler, nice şehitler, nice salihler çıkacak. وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana ileride verecek ve sen razı olacaksın. O kadar ki verecek. اِنَّ اَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ. Rabbin sana verdi. Sana Kevser'i verdik. Sana büyük hayır verdik. Sana hayru kesiri verdik. Her türlü hayrı sana verdik. O zaman daha henüz verilmemişti ama Allah verdik diyordu. Çünkü Allah için zaman söz konusu değil. Ha verilecek ha vermiş fark etmez. Onun için Allah verdik diyordu. ve vermedi mi? Sonrasında hakikaten de koskoca bir ümmet vermedi mi? Gerçekten de bu ayette de ifade olunduğu gibi bu ümmet yeryüzünün halifeleri olmadı mı? Şu son 100 sene evveline kadar düşünün. Peygamberimizden itibaren düşünün. Yaklaşık 1200-1300 sene kadar bu ümmet yeryüzünün halifeliğini yapmadı mı? Özellikle Efendimizden itibaren 12 asır kadar, şu son 2 asırı saymayacak olursanız, çünkü son 2 asırdan beri halifelik görevimizi hakkıyla yerine getiremedik. Belki de son 3 asır demek lazım. Ama özellikle son asırda görevini yapmayanların yüzünden ümmet paramparça olmadı mı? Halifelik görevi, bütün ümmete verilmiş olan bu halifelik görevi, Allah Azze ve Celle tarafından yeniden bizim elimizden alınmadı mı? O şerefi kaybettik. Ama düşünün daha evvelini. Peygamberimizden itibaren düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam devletini kurduğu zaman 5-6 sene içerisinde koskoca Arabistan yarımadasını fethetmedi mi? 5-6 tane Türkiye'den daha büyük bir alanı 5-6 sene içerisinde fethetmedi mi? Hakikaten de yeryüzünün halifeleri olmadılar mı Müslümanlar? Düşünün Osman Bey 1281'de Osmanlı Beyliği'nin başına geçtiği zaman 4800 kilometre kare olan topraklar kendisinin ölümüne doğru 16000 kilometre kareye çıkmadı mı? Daha sonra oğlu bunu 6 kat arttırmadı mı? Yaklaşık 100000 kilometre kareye kadar çıkartmadı mı? Bu böyle devam etmedi mi 3 asır kadar bir müddet ve 20 milyon kilometre kare kadar bir alanı Müslümanlar fethetmediler mi? Hakikaten de yeryüzünün halifeleri olmadılar mı? Allah Azze ve Celle'nin verdiği haber gerçekleşmedi mi? Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Halife demek mesul olan demek. Allah namına yeryüzünde Allah'ın istediği medeniyeti meydana getirmekle mesul olanlar. Yeryüzünün halifeleri diyor Allah. Allah'ın halifeleri ifadesi geçmiyor. Yeryüzünün halifeleri. Ama bu ifade aynı zamanda Allah'ın halifesi manasına da gelir. Neden Allah Azze ve Celle Allah'ın halifeleri demiyor da yeryüzünün halifeleri diyor? İnsanlar yanlış anlamasınlar diye, kendilerini bir şey zannetmesinler diye, şımarıp da Allah'ın dünyasında ilahlık taslamasınlar diye. Biz Allah'ın yerine yeryüzünde istediğimiz gibi kanun koyabiliriz demesinler diye. Kendilerini Allah'ın makamında görmesinler diye Allah'ın halifesi ifadesi kullanılmıyor. Allah'ın halifesi denmiş olsaydı belki bazıları kendisini olduğundan daha büyük görecek, kulluğunu unutacak ve Allah'ın yerine temsilcisiyim ben diyecek. Allah Azze ve Celle bütün yetkiyi bana vermiştir diyecek. Ve bu şekilde Allah'ın dünyasında ilahlık taslayacak. İşte onu engellemek için Allah Azze ve Celle yeryüzünün halifeleri der. Ama hakikatte insan yeryüzünün halifesi olurken Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirmekle mükellef olduğuna göre Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir, Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Müslüman kullarının eliyle yeryüzünde kendi medeniyetini gerçekleştirmek ister. Ama insan Allah'ın halifesi olmaya razı olmaz da daha büyük makamlar peşinde koşar. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Allah bir zaman meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir vekil yaratacağım. İnsan oğlunu kastediyordu. Melekler demişlerdi ki ya Rabbi etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dima. Sen yeryüzünde kan dökecek, fitne çıkaracak bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Biz seni tesbih ediyoruz zaten. Takdis ediyoruz, sana karşı kulluk görevlerimizi yapıyoruz. Neden bu varlığı yaratmak istiyorsun? Dedi ki Allah inni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Hepsi öyle olmayacaklar. İçinden bir kısmı öyle olacak, Firavun olacak, Nemrut olacak, Karun olacak, zalim olacak. Ama bir kısmı da onlarla mücadele eden İbrahim olacak, Musa olacak, Ebu Bekir olacak. Dolayısıyla işte ben onların hürmetine yaratıyorum. Ve işte Allah Azze ve Celle yeryüzünde onları halifesi olarak kabul ediyor. Onlar Allah'ın halifeleri, Allah Azze ve Celle'nin vekilleri, Allah'ın onlara vermiş olduğu imkanları kullanmak suretiyle, kabiliyetleri kullanmak suretiyle yeryüzünün Allah'ın istediği bir düzen ve dünya meydana getirmekle görevli olanlar. Allah Azze ve Celle o zamandan meleklerini haber etmişti. İnsanın Allah'ın halifesi olacağını, yeryüzünün halifesi olacağını o zamandan haber etmişti. Demek isteniyordu ki yani bu bir halifedir sadece. Ama insanlar halifeliğin ötesini istediler. İnsanlar Allah'ın halifesi olacağına, vekili olacağına, Allah'ın dünyasını onun istediği gibi bir medeniyet meydana getireceğine, hadlerini aştılar ve kendi istedikleri gibi bir dünya meydana getirdiler. Allah'a karşı meydan savaşı başlattılar adeta. Demek istediler ki yani adeta halleriyle şunu söylüyorlar: ey Rabbimiz, biz senden daha iyi biliriz diyorlar. Sen yanlış kanunlar koymuşsun. Senin koyduğun kanunlar bu çağa uygun değil. Sen insanı tanımamışsın. Biz senden daha iyi tanıyoruz demek istiyorlar adeta. Bunu ağızlarıyla söylemiyorlarsa bile fiilleriyle bunu söylemiş oluyorlar. Onlar kul ve halife olmaya razı olmuyorlar. Halife Allah'ın kuludur. Allah'ın istediği gibi hükmedecektir. Ama onlar Allah'ın istediği gibi hükmetmek istemiyor. Kendi istedikleri gibi hükmetmek istiyorlar. Onlar halife olmak istemiyorlar. Onlar Rableşmek istiyorlar. Onlar ilahlaşmak istiyorlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin makamına göz dikmiş olanlardır. İşte Allah Azze ve Celle ve huvellezi cealekum halaifel ard. Allah işte sizi bu şekilde yeryüzünde halifeler kıldı. Yeryüzünün halifeleri. Yeryüzünde Allah'ın istediği şekilde adaleti tesis etmekle görevli olanlar. Zulümlere engel olacak olanlar. Yeryüzünde fitne bırakmayacak olanlar. Allah böyle bir görev verdi. Demek ki bu ümmet vazifeli olan bir ümmettir. Geçmiştekiler o vazife yerine getirmediler. Allah onları götürdüğü yerine bu ümmeti getirdi. Şimdi Allah bizim ne yapacağımıza bakacak. Ve rafa ba'dakum fevka ba'din derecat. Ve Allah Azze ve Celle kiminizi kiminize derece derece yükseltti. Ta ki ne yapacağınızı görmek için. Kimini fakir yaptı, kimini zengin. Kimini zeki yaptı, kimini zeki olmayan. Herkese bir şeyler verdi. Hepsini aynı derecede vermedim. Ta ki bir başka ayette Zuhruf suresinde buyurulduğu gibi birbirinize iş yaptırasınız diye. Eğer hepsi aynı olmuş olsaydı kim kime iş yaptırabilirdi ki? Bazıları zeki olacak, bazıları zengin olacak. Ama sonuçta hepsi yeryüzüne imtihan için gelmiş olacak. Kimine bol nimet verilecek, acaba nimete şükredebilecek mi? Şükrünü yerine getirebilecek mi? Kimine az verilecek, o da acaba sabır gösterebilecek mi? Sabır mı zordur, şükür mü zordur? Allah denemek istiyor. Bazıları sabredemeyecek, bazıları da şükredemeyecek. Nimetlere şükretmek ve musibetlere sabretmek yahut farzlara karşı sabırlı olmak, haramlara karşı sabırlı olmak ve musibetlere karşı sabırlı olmak, İnsanların kahrına karşı sabırlı olmak yahut da nimetlere karşı şükür içerisinde olabilmek. İşte Allah Azze ve Celle herkesi deniyor. Sabır mı zordur, şükür mü? Abdurrahman İbni Avf der ki sahabenden zenginlerinden ve de cömertlerinden 1000 deve bağışlamıştı bir defasında. 30.000 dirhem bağışlamıştı bir defasında. Sürekli böyle infakta bulunan, tuttuğu altın olan birisiydi. 3-5 kuruş parayla Mekke'den çıkmış, Medine'ye gelmişti. Ve Allah Azze ve Celle kendisine verdikçe verdi, verdikçe verdi. O da Rabbi yolunda harcadıkça harcadı, o harcıyordu, Allah da ona veriyordu. Cömert olana Allah da cömert davranıyordu. İşte o bile der ki, Allah bizi fakirlikle imtihan etti, kazandık. Ama zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Demek istiyordu ki zenginliğe olan zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından daha zor. Zenginliğe şükretmek fakirliğe sabretmekten daha zor. Fakir zaten sabreder. Mecburdur sabretmeye. Azıcık aklı varsa isyan etmez. Çünkü isyanla eline hiçbir şey geçmeyeceğini bilir. Dolayısıyla bari sabredeyim de ahireti kazanayım der. Bu dünyam yok, bari ahiretim olsun der. Ama zengine gelince onu meşgul eden malı çoktur. Onu bozacak olan çevresi çoktur. Zenginlerle oturup kalkar, fakirlerle oturup kalkmaz. Onlarla oturup yemek yemekten utanır. Kendi gibilerle oturup kalkmak ister. İşte o zaman hızlı bozulmaya başlar. Fakirler terk ettiği zaman, o zaman kalbi sertleşmeye başlar. Ve işte o zaman o zenginlik nimetinin şükrünü yerine getiremez ve kalbi sertleşir. Bir adam peygamberimize gelmiş ve demişti ki, ya Resulallah, kalbim çok sert, ne yapmamı tavsiye edersin? Kalbimi yumuşatmak istiyorum ama yolunu bilmiyorum. Ne yapayım? Efendimiz buyurmuştu ki, fakirlerle yemek ye ve onlara yemek yedir. Onların halini gör. Fakirin o zayıf haline bir bak. Senin gibi şişman değil fakir. Fakirin haline bir bak. Yüzünün beyazlamasına, sarılaşmasına bir bak. Onlara baktığın zaman, onların o yemeği yerken ellerinin titrediğini gördüğün zaman kalbin yumuşar. Fakirlerle yemek ye buyurdu. Nimete şükredebilmek için fakirleri görmek. Makama şükredebilmek için makamın hakkını vermek. Allah Azze ve Celle kimini makamla imtihan eder, kimini makamsızlıkla. Yüksekten düşmek daha zordur. Yüksekten düşer bazısı. İnsan zenginlikten fakirliğe düştüğü zaman bu çok zor gelir. Makam sahibi olan bir adamın makamdan düşmesi ona çok zor gelir. Demek ki her şey bir imtihandır. Sadece Allah'tır ki o hiçbir zaman düşmez. O yüzden insan her zaman bunu düşünmek zorunda. وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ Kiminizi kiminize derecelerle Allah yükseltti. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Size verdikleri şeylerde sizi imtihan etmek için. Kiminize mal verdi, kiminize vermedi. Kiminize makam verdi, kiminize vermedi. Herkese bir şeyler verdi ve bir şeyler vermedi. Ve her ikisi de imtihandadır, hiç kimse kendinden bilmeyecek. Dolayısıyla birisi birinden yüksek ise, o zaman o yüksekliği kendinden görmeyecek. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, kibri anlatırken öyle demişti. Kibir nedir ya Resulallah dediler. Buyurdu ki, insanları kendini insanlardan üstün görmen, insanları kendinden küçük görmen ve hak sana söylendiği zaman hakkı kabul etmemen. İtiraz etmen, hak sana söylendiği halde malına mülküne güvenip de, makamına güvenip de itiraz etme hakkını kendinde bulman, şımarık olman, insanlardan kendini büyük görmen, halbuki bunların hepsi sadece ve sadece imtihan için verilmişti. Karun öyle diyordu, bunlar bana, bu zenginlik bana ilmimden dolayı veriliyor. Benim çalışmalarım sayesinde, benim marifetimdir diyordu. Allah onu yerin dibine batırmadı mı? Halen de batmaya devam ediyor ve kıyamet gününde de cehennemin dibini boylayacak. Benden diyordu. Ben kazandım diyordu. Benim ilmim var, o yüzden ben zekiyim, o yüzden diyordu. Allah Azze ve Celle ise peygamberine şöyle demeyi emreder. Şöyle anlamasını, şöyle bilmesini emreder. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Bu marifet senin marifetin değil. Savaştaki o zafer senin marifetin değil ey Resulüm. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Hep Allah'tan bileceksin. Hiçbir zaman kendinden bilmeyeceksin. İşte bu tevhiddir. İnsanın kendinden bilmesi tevhidi bozar. Kibir o yüzden şirktir. Kendinden bilmesi durumunda kendi kendini ilahlaştırmış olur. Tevhidi anlamamış olan insan kibirli olur. Tevhidi anlamamış olan insan haset olur. Tevhidi anlamamış olan insan bu gibi kalbi marazlara düçar olur. Tevhidi anlamış olsaydı her şeyi Allah'a bağlardı. İlmini Allah'a bağlardı. Malını mülkünü Allah'a bağlardı. Her şeyi Allah'a bağlardı, kendinden bilmezdi. Yahut da başkasının malını mülkünü de yine Allah'a bağlardı. Allah vermiş derdi, o zaman kıskanmaz, haset etmezdi. Allah ona imtihan için onu vermiş. Onun imtihanı benimkinden daha zordur. Çünkü malı daha çoktur, imtihanı daha zordur derdi. Malın çokluğu imtihandaki soruların çokluğuna benzer. Az soru sorulmuş olan talebe, çok soru sorulmuş olan talebeye acıması gerekmez mi? 10 tane soru sorulanla 100 tane soru sorulan aynı mı? Çok malı olan, makamı yüksek olan ile olmayan aynı mı? İşte bu şekilde her şeyi verenin Allah olduğunu bilirse insan, kendisine verildiği zaman kendinden bilmez. Allah'tan bilir, başkasına verildiği zaman yine ondan bilmez, Allah'tan bilir. Dolayısıyla tevhid işte budur. Her meseleyi sonuçta Allah'a bağlamak. Fakat böyle olmayanlar Allah Azze ve Celle'nin dünyasında, imtihan dünyasında olduklarını anlamamış olanlar, kendilerinden bilenler, işte onlar imtihanı kaybedenlerdir. İnne rabbeke seriul ikab. Ve Allah Azze ve Celle de bu şekilde onlara davranır. Allah seriul ikabdır. Her bir amelin cezasını hemen akabinde hızlı bir şekilde verir. Eğer isterse hemen akabinde verir. Akabinde cezayı vermekte Allah seridir. Fakat Allah Azze ve Celle hemen vermiyorsa eğer bir hikmete binaendir. Bazen onun daha da azgınlaşması için ona hemen cezasını vermez. Nasıl ki mesela polis bir insanın esrar eroin sattığını bilir ama hemen yakalamaz. Bekler. Onun bütün kimlerle birlikte olduğunu tespit eder. Suçüstü yakalamak için bekler, bekler, bekler. Aynen öyle Allah Azze ve Celle de suç işleyeni hemen akabinde bazen vermemiş olabilir. Veremediğinden değil, o seriul hisaptır. Hesabı çabuk görür kıyamet gününde. Bu dünyada da Allah hemen akabinde ceza verir. Çünkü o seridir ceza verme konusunda. Fakat eğer vermiyorsa bir hikmeti var. Demek ki onu sonraya bırakmayı uygun görüyor. Ya o sonradan tövbe edecek birisidir, o yüzden Allah onu bağışlıyor, gafur rahim olduğu için. Yahut da o daha da azgınlaşsın diye Allah Azze ve Celle ona fırsat veriyor. Ondan dolayı ya tövbe etsin diye mühlet veriyor. Yahut da günahlara daha çok batsın diye Allah ona fırsat veriyor. Fakat sonunda Allah onun mutlaka cezasını verecektir. İmtihan dünyasında olduğunu anlamayanlar, onlar bu dünyada bazen bir suç işlenildiği zaman hemen akabinde cezanın geldiğini görürlerse eğer onu anlayabilirler. Nice zenginlerin cezasını Allah sonraya bırakmıştır. Görmüyor musunuz mesela milleti 20-30 yıldan beri soyan diyelim ki bir belediye başkanı. Bakıyorsunuz ki yıllar sonunda 60-70 yaşlarından sonra rezil edilmiyor mu? İşte Allah Azze ve Celle bazen sonraya bırakır. Mühlet verir tövbe etsin diye. O bu fırsatı anlamaz. Yapmaya devam eder. Adamlarını her tarafa yerleştirir ve her türlü götürür. Her türlü milletin malını, fakir fukaranın malını yemeye devam eder. O kimse bilmiyor der, kimse görmüyor der, ben zaten saltanatımı kurmuşum, kim bana karşı gelebilecek der. Allah'ı hesaba katmaz, onun hesabında Allah yoktur. O bazı yetkili kimselere güvenmektedir. Nasılsa arkasını sağlam aldığını düşünmektedir. Nasılsa falan orgenerali tanımaktadır. Nasılsa filan bakanı tanımaktadır. Nasılsa falanları filanları güçlülere sırtını dayamıştır. Dolayısıyla onun hesabında hiçbir zaman Allah yoktur. Ama hakikatte Allah vardır. Ve Allah Azze ve Celle ona eninde sonunda yaptıklarının hesabını sorar. Bazen bunu bu dünyada da görmüyor musunuz? Ve innehu le gafurur rahim. Ve Allah Azze ve Celle gafur rahim olandır. Bazen mühlet vermişse eğer gafur rahim olduğundan dolayı, belki ileride tövbe edecek, o yüzden Allah gafur ve rahim olduğundan dolayı ona mühlet vermiştir. Fakat sonunda Allah Azze ve Celle azabı da çetin olandır. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle öyle buyurur. Allah hem gafur ve rahimdir der. Ondan sonra da buyurur ki Allah aynı zamanda azabı çetin olandır. Hem öyledir hem öyledir. Kur'an ikisini beraber anlatır genellikle. Hem cenneti anlatır hem cehennemi bir arada söyler. Bazen cenneti uzun anlatır, cehennemi kısa. Bazen cehennemi uzun anlatır, cenneti kısa anlatır. Beraber anlatır Allah Azze ve Celle. Bu şekilde kullarının sadece cenneti duymak suretiyle çok fazla ümitlenmemeleri için ya da sadece cehennemi duymak suretiyle ümitsiz hale gelmemeleri için Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyurur. Eğer Müslüman olanlar, müminler Allah'ın azabını, cehennemini, Allah'ın öfkesini, Allah'ın intikamını bilmiş olsalardı, hiçbirisi cennetten ümitlenmezdi. Allah'ın o dehşet verici gazabını, Allah'ın o sonsuz intikam sıfatını bilmiş olsalardı eğer hiç cenneti ümit edemezlerdi. Ve kafirlere gelince, fasıklara gelince, onlar da eğer Allah'ın rahmetini bilmiş olsalardı, onlar da cehennemden korkmazlardı. Allah bu kadar rahmet sahibidir demek istiyor. Ve aynı zamanda bu kadar da çetindir, azabı çetin olandır. Ve sonra Allah Resulü devam ediyor, buyuruyor ki, Allah Azze ve Celle rahmetinden %1'ini insanların arasına koydu. İnsanlar o rahmet sayesinde birbirine karşı merhametli olsunlar diye, 99'unu kendisine ayırdı. Ve Allah Azze ve Celle o kadar merhametlidir buyurur. Yani insanlar birbirlerine karşı ya da hayvanlara karşı veya bitkilere karşı bütün insanların kalbindeki merhameti toplasanız Allah Azze ve Celle'nin merhameti yanında bir hiçtir. Allah onlardan çok çok daha fazla merhametlidir. Nasıl ki Allah'ın ilmi sonsuz ise Allah'ın rahmeti de öyle sonsuz. Nasıl Allah'ın ilmi sonsuzsa Allah'ın gazabı da öyle sonsuz. İşte onun için onun hem rahmetini düşünmek hem de gazabını düşünmek, daima ümit içerisinde hem Allah'ın gafur ve rahim olduğunu düşünüp ümit içerisinde olmak, hem de Allah'ın muntakim olduğunu düşünüp korkmak, Allah'ın bizden intikam alacağını düşünmek, daima ümitle korku arasında bir yerde olmak icap eder. Allah Azze ve Celle bu şekilde En'am suresinin son ayetiyle bize bu mesajları verdi. Sureyi başından itibaren düşünecek olursanız 5-10 sayfa içerisinde Allah Azze ve Celle ne kadar mesajlar verdi. Ne kadar mesaj verdi, bazen bir satırın içerisinde ne kadar mesaj verdi bize. Bu onun Allah kelamı olduğunu gösterir. Hiçbir insan kelamı bu kadar mesaj verici olamıyor. Birkaç sayfa içerisinde ne kadar mesajlar verildi. Sureyi başından itibaren okuyun. Şu tefsir sohbetlerini mesela dinleyin başından itibaren. Şu sureyi mesela sadece bir tane sureyi ele alın ve dinleyin. Ne kadar mesajlar verildiğini göreceksiniz. Bu kadar mesajları insanların kitapları verebiliyor mu? Yeri geliyor Allah Azze ve Celle gökyüzünden bahsediyor. Yeri geliyor denizin karanlıklarından, yeri geliyor medeniyetin kriterlerinden, yeri geliyor itikat esaslarından, yeri geliyor ibadet esaslarından, yeri geliyor ahlak esaslarından, muamelat esaslarından. Allah Azze ve Celle kısa birkaç sayfa içerisinde birçok mesaj veriyor ve Allah Azze ve Celle surenin verdiği mesajları anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, senin medeniyetini kuracak kullardan olmayı nasip et bize. Ya Rabbi, yeryüzünün halifeleri olmayı nasip et bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.